Ayrım 2.
Bir arkadaşım anlattı. Havaalanında bir grup Türk oturuyorlarmış. Birkaç Japon çocuk bunların karşısına geçmiş, baş ve işaret parmaklarıyla gözlerinin altını ve üstünü çekiştirip, yani çekik gözlerini yuvarlak hale getirmeye çalışarak bir yandan da hımm sesi çıkarıyorlarmış. Birkaç kişinin bunlar bizimle dalga geçiyor diye canı sıkılmış. Arkadaşım ise kızmayın, biz de küçükken Çinlerin karşısına geçip parmaklarımızla gözlerimizi iki yana çekiştirip hımm derdik demiş. Galiba herkes kendi gözünün kendine ait her şeyin normal olduğunu, ötekilerde ise bir tuhaflık bulunduğunu düşünüyor. Küçük şeylere dikkat etmenin önemi galiba bir de dil konusunda ortaya çıkıyor. Ana dili Türkçe olanlar için cam ve çam sözcüklerini birbirinden ayırt etmek kolaydır. Ancak Türkçeyi ileri öğrenmeye çalışan, ana dili Hint-Avrupa dili olan Batılılar için C'yi Ç'den ayırt etmek zordur. Bizim için de İngilizcenin farklı T'larını the ile three'yi ayırt etmek güçtür. Yüzler arasındaki küçük farklılıkları yakalamak da kültürle öğrenmeyle ilgili. Mutlu olmak öğrenilebilen bir şey mi? Yukarıdaki tartışmalardan ortaya çıkan sonuç şu: küçük şeylere dikkat öğrenilebilen bir şeydir. İnsanlar içinde yaşadıkları ortama, aldıkları eğitime göre bir takım küçük şeylere dikkat etmeyi öğreniyorlar. Çiftçiler, hekimler, terziler, dedektifler kendi uğraşlarıyla ilgili küçük ipuçlarını değerlendirmeyi öğrenebiliyorlar. Küçük şeylere dikkat etmeyi öğrenebilen insan bunlar karşısında mutlu veya mutsuz olmayı da öğrenebilir. Bazılarımız küçük şeylere dikkat etmeyi ve bunlar karşısında mutsuz olmayı öğrenmiş bulunuyoruz. Bazılarımız ise aynı küçük şeylere dikkat edip mutlu olmayı öğrenmiş bulunuyoruz. Maalesef ikinci gruba girenlerin sayısı galiba daha az. En azından ülkemizde az. Bu konuda bir araştırma yürütmeye çalışıyoruz. Küçük şeylere dikkat etmeyi öğrenebilen insan bunlar karşısında mutlu veya mutsuz olmayı da öğrenebilir. Yani bazıları bardağın yarısı boş diye esef etmeyi, bazıları ise yarısı dolu diye sevinmeyi, şükretmeyi öğrenmiş. Doğuştan iyimser veya kötümser olmuyoruz. Belirli durumlar karşısında iyimser veya kötümser olmayı çeşitli yollarla öğreniyoruz. Örneğin büyüklerimizi model alarak öğreniyoruz. Bir düğüne giden insanların bir şeyleri övmekten çok negatif eleştiri yönelttiklerini görürüm. Ufacık ufacık ayrıntıları yakalayıp kurabiyeleri, limonataları, gelinin damadın kaşını, gözünü, kayınvalidelerin elbiselerini eleştirdiklerini duyarım. İnsanlar eleştiriyorlar, eleştiriyorlar, ondan sonra da aman bize ne, Allah mesut etsin diyorlar. İyi de şu bize neyi en başta demeyi öğrenebilir miyiz acaba? Eğer bir insan genelde kötümser, karamsarsa galiba zamanla bu karamsarlığı destekleyecek yönde küçük ayrıntıları fark eder hale geliyor. Negatifi vurgulaya vurgulaya yaşama negatif bir bakış tarzı geliştiriyor. Bu durumun sonucunda da arabesk şarkılarda duyduğumuz batsın bu dünya tavrı ortaya çıkıyor. Karamsarlığı öğrendiğimiz gibi iyimserliği de öğrenebiliriz. Bu konuyu ileride tekrar ele alacağız. Küçük şeylere önem vermek her zaman mutluluk getirir mi? Eğer küçük şeyler önemlidir dersek bu, bazı durumlarda sıkıntı yaratabilir. Küçük şeylerden mutlu olabileceğimiz gibi mutsuz da olabiliriz. Biz uzmanlar, eğitimciler bu konuda galiba bir çelişki sergiliyoruz. Şöyle, örneğin diyoruz ki, komşun sana gülümserse bu küçük şey aslında önemlidir, mutlu olmalısın. İyi, ama diyelim ki komşunuz size dik dik baktı ve selam vermedi. Bu durumda ise galiba şunu söylüyoruz: komşunun sana selam vermemesi küçük bir şeydir, moralini bozmana değmez. Bence burada bir çelişki var. Veya size trafikte teşekkür anlamında korna çalarsa sevinin. Eğer hakaret anlamında çalarlarsa aldırmayın. Yine çelişki var. Eğer küçük şeyler önemliyse o zaman üzülebiliriz de. Bu konudaki çelişkiyi acaba şu mantıkla çözebilir miyiz? Neyin küçük, neyin büyük olduğu veya küçük şeylerden hangisinin ne ölçüde önemli olduğu görecelidir, relatiftir. Fiziksel dünyadaki hemen her şeyin göreceli olması gibi insanın dünyasında bu şey de görecelidir. Evrende yaklaşık 200 milyar civarında galaksi var. Bu yaklaşık bir sayıdır. Dışarıdan bakınca bir tanesi eksik veya fazla hiç önemli değildir. Ama bizim için, bizim galaksimiz çok önemlidir. Evrende 10 üzeri 21 tane bizimkine benzer güneş vardır. Bunlardan bir tanesi eksik veya fazla olmuş hiç önemli değildir. Ama bizim güneşimiz bizim için çok önemlidir. Evrende her şey göreceli. Neyin küçük, neyin büyük olduğu veya küçük şeylerden hangisinin ne ölçüde önemli olduğu görecelidir. İnsanların dünyasında da neyin büyük, neyin küçük olduğu, neyin ne zaman önemli veya önemsiz olduğu görecelidir. Ancak bu göreceli alemde insanın bir üstünlüğü var. İnsan nesnelere ve olaylara değer verebilen, onları değerlendirebilen bir varlıktır. Güneşin böyle bir gücü yoktur ama insanın vardır. O halde insan karşılaştığı küçük şeylerden hangisine, ne yönde önem vereceği konusunda iradesini kullanabilir. Eldeki ölçüt bence yarına kalmak olmalıdır. Eğer bir olaya verdiğimiz değer yarına kalma ihtimalimizi arttıracaksa önemlidir. Arttırmayacaksa önemli değildir. Her şeyin göreceli olduğu bir dünyada kişinin kendini koruması esas olmalıdır. Eğer bir olaya verdiğimiz değer yarına kalma ihtimalimizi arttıracaksa önemlidir. Arttırmayacaksa önemli değildir. Her şeyin göreceli olduğu bir dünyada kişinin kendini koruması esas olmalıdır. Diyelim ki komşunuz size selam verdi. Bundan hoşnut olursanız kendinizi iyi hissedersiniz. Bu da sizin yarına kalma ihtimalinizi arttırır. Ama eğer yahu bu adam bir çıkarı olmadan babasının hayrına selam vermez gibilerden düşünürseniz kendinizi iyi hissetmezsiniz. Bu da sizin yarına kalma ihtimalinizi azaltır. Diyelim ki komşunuz size selam vermedi. Eğer bu duruma fazlaca üzülürseniz yarına kalma ihtimaliniz azalır. Görmemiştir diye düşünür, fazlaca üzülmezseniz yarına kalma ihtimaliniz artar. Genelde yaşama pozitif bakmalıyız. Tehlikeler karşısında önlem almak gerektiğinde bazen negatif düşünmek gerekebilir. Fakat negatif düşünmeyi bir alışkanlık haline getirmek bizi tehlikelerden korumak yerine tehlikeye atıyor demek istiyorum. Olaylara ne zaman pozitif, ne zaman negatif yaklaşacağımızı öğrenirsek, bizi rahatlatacak olayları fark etmeyi, vurgulamayı, yanı sıra rahatsız edecek olaylara fazlaca önem vermemeyi öğrenirsek ömrümüz uzar. Tehlikeler karşısında önlem almak gerektiğinde bazen negatif düşünmek gerekebilir. Fakat negatif düşünmeyi bir alışkanlık haline getirmek bizi tehlikelerden korumak yerine tehlikeye atıyor. İnsanın göreceli bir dünyada dünyaya uyum sağlayacak, kendini mutlu kılacak şekilde çevresindeki olayları önemli ya da önemsiz algılamaya yetecek beyin gücü vardır. Bir çocuğun sokakta bana gülümsemesi çok önemli bir olaydır. Birisinin ters ters bakmasıysa, düzeltmem gereken bir davranışım varsa önemlidir. Ama yapabileceğim bir şey yoksa hiç önemli değildir. Kendimi bu şekilde düşünecek şekilde eğitebilirim. Bireyin kendi gayretiyle duygularını tamamen denetim altına alması ve ruhsal sorunlarını çözmesi mümkün değildir. Bu konuda fazlaca enerji harcaması da herhalde uygun değildir. Bireye fazla yüklenmemek gerekir. Bu konuda özetle şunu söylemek istiyorum. Karamsarlığın biyolojik bir takım nedenleri bulunabilir ama karamsarlık yaşama olumsuz bakış tarzı bir açıdan çevreden öğrenilebilen bir şeydir. İyimserlik yaşama olumlu bakış tarzı da bir ölçüde öğrenilebilen bir şeydir. Birey kendini fazla zorlamadan kısmen de olsa yaşama olumlu gözlerle bakacak şekilde kendini eğitebilir. İnsanın remi sabit diski buna müsaittir. 3. Kitabın kapağındaki küçük şeyler. Kitabın kapağında midye kabukları var. Midye kabukları küçük şeylerdir. Çocukken ilgimi çekerdi, biriktirirdim. Bir midye kabuğu koleksiyonum vardı. Yetişkin olduğumda kumsallarda güzel renkli olanları elime alıp ilgiyle bakmaya devam ettim. Ama birkaç yıl öncesine kadar o küçük midye kabuklarının içlerinde büyük bir matematik taşıdığını bilmiyordum. Midye kabuklarındaki helezonu dikdörtgenler içine yerleştirdiğiniz zaman Fibonacci dizisine uygun bir yapı ortaya çıkıyormuş. Fibonacci dizisi 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 şeklindedir. Yani dizideki her sayı kendinden önceki iki sayının toplamıdır. Midye kabuğu belki insan kulağı bu diziyi barındıran bir yapıya sahip. Ay çiçeklerinin, güne bakanların tanelerinin sıralanışı, ağaçların fidan verme, güllerin budanma düzenleri, hatta eni boyu zarif altın oranlı dikdörtgen, midye kabukları gibi Fibonacci dizisini barındırıyormuş içinde. Bir midye kabuğu veya bir ay çiçeği küçük bir şeydir. Sayıların 1, 2, 3, 5, 8 diye peş peşe yazılması da bir bakıma küçük, önemsiz bir şey sayılabilir. Ama midye kabuklarında ve ay çiçeklerinde bu sayı düzeninin ortaya çıkması, işte bu büyük bir şeydir. Küçük şeylerde küçük olasılıkların sürekli bir kesinlikle gözükmesi büyük bir şeydir. Bir insan parmağı evrende çok küçük bir şeydir. Ama bir parmak izinin geçmişteki ve gelecekteki tüm parmak izlerinden farklı olması, işte bu büyük bir şeydir. Olasılıklar aleminde küçük olasılıkların mevcudiyeti, bazen ise büyük olasılıkların imkansızlığı büyük bir şeydir. Eski Yunan felsefesi Arke, ana şey nedir diye başlamıştı işe. Dünyayı oluşturan ana şey kimine göre bir maddeydi. Örneğin toprak, hava, ateş, suydu. Kimine göre Arke atomdu. Fisagoros da Arke'nin sayı olduğunu söyledi. Ona göre uzayda sayıların dansı vardı. Yerde, gökte, müzikte sayıların dansı vardı. Muhteşem bir iddia. Gerçekten atomlarda, moleküllerde, galaksilerde, seslerin dalga boylarında, müzikte sayısal düzenler, matematiksel tekrarlar var. Midye kabuğunda, fidanlarda sayısal düzenler var. Belki gerçekten de evrende sayılar dans ediyor. Bazen sessiz, bazen müzikli. Midye kabukları üzerine bir şiir. Bazen küçük bir şey bütün yaşamımızı gözden geçirmemize yol açabilir. Geçen sene henüz elinizdeki kitabın kapağı ortada yoktu. Samsun'a konferans vermeye gitmiştim. Sabah otelin önündeki kumsalda yürüyüş yaparken midye kabukları gördüm ve o gün şu şiiri yazdım. Koleksiyoncu. Kıyılar boyunca yürüdün yıllar yılı. Çakıl taşları topladın ve midye kabukları. Geçip gitmesin diye günler çekmecelerde sakladın. Topladığın onca pul, kibrit, taş, kabuk bir kıyamet gününde gelip seni bulacaklar. İşte diyecekler, bizi biriktiren çocuk. Ellerinden öpecekler. Sanırım bu şiirde küçük bir midye kabuğundan yola çıkıp bütün bir yaşamı gözden geçirmiş oldum. 4. Yaşamımızdaki enstantaneleri yakalamak, küçük şeylerden büyük mutluluklar üretmek. Günlük yaşamda karşınıza çıkan küçük olayları kendinizi ve çevrenizi mutsuz edecek şekilde çok büyük ve kötü olaylar olarak algılayabilirsiniz. Böyle bir gücünüz vardır. Örneğin trafikte size haksız yere korna çalan birisini aracınızla izleyip sıkıştırıp kavga edip karakollara, hastanelere düşebilirsiniz. Bunu becermeye yetecek zihinsel ve bedensel gücünüz vardır. Ama sizin aynı zamanda size haksız yere korna çalınmasını küçük, önemsiz bir şey olarak algılama ve sıkıntıya girmeme gücünüz de vardır. Ve dahası sizin çevrenizdeki bazı küçük şeyleri fark edip onlarda büyük lezzetler, büyük mutluluklar yakalama gücünüz de vardır. Örneğin bir yolculukta yolculuktan teknolojiyle bütünleşiyor olmaktan ötürü keyif duymaya gücünüz vardır. Yaşamınızdaki enstantaneleri yakalamaya gücünüz vardır. Eğer bunu gerçekleştirirseniz bir önceki bölümde belirtildiği gibi yarına kalma ihtimaliniz artar. Eğer küçük şeylerde büyük mutsuzluklar yakalar, üzülür, kavgalar ederseniz ölme ihtimaliniz artar. Seçim size aittir. Rezalet mi, nezaket mi, felaket mi, zerafet mi? Epiktetus'un da dediği ve bugün psikolojideki bazı yaklaşımlarda da vurgulandığı gibi, olaylar önemli değildir, onları algılama şeklimiz önemlidir. Size korna çalınmasını anında cezalandırılması gereken büyük bir kabalık olarak algılayabilirsiniz. Önemsiz bir ukalalık olarak da algılayabilirsiniz. Olaylar önemli değildir. Onları algılama şeklimiz önemlidir. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğu, neyin kabalık, neyin kibarlık olduğu üç boyutta değişir. Kişiden kişiye değişir, toplumdan topluma değişir, zaman içinde değişir. Dünyada bazı kültürlerde misafire dil çıkarmak zerafet sayılıyormuş. Eskiden Macaristan'da ev sahipleri nezaket gösterip gece yatıya kal anlamında misafirin at arabasını tekerlerini söktürürlermiş. Şimdi biz misafirimize dil çıkarsak zerafet değil felaket olur. Misafirimizin arabasının dört lastiğini çıkarıp arabayı takozlara oturtsak nezaket değil rezalet olur. İçinde yaşadığımız toplumun kültürüne, değerlerine uyup uymamakta kısmen özgürüz. Tamamen özgür değiliz. Şehir parkında tüfekle kuş avlamaya veya çırılçıplak dolaşmaya karar verirsek ciddi problemler çıkar ortaya. Bu konuda başınız emniyetle derde girdiğinde, bakın benim çıplak dolaşmam küçük bir olaydır, fazla büyütmeyin demeniz pek anlamlı değildir. Zamanı ve mevcut toplumsal değerleri hiçe saymak konusunda tamamen özgür değiliz. Ama bireysel boyutta galiba büyük ölçüde özgürlük var. Örnek, çıplak dolaşamazsınız. Ama sokakta yürürken elbisenizin lekeli olduğunu gördüğünüzde bu olayı bir felaket olarak da algılayabilirsiniz, fazla büyütmeyebilirsiniz de. Misafirinize dil çıkarıp çıkarmama konusunda tamamen özgür değilsiniz. Misafirliğinize sürekli dil çıkarıyorsanız size gelen misafir sayısında en azından azalma ortaya çıkar. Ama misafire sunduğunuz cevizli kekin içinden ceviz kabuğu çıktığında günlerce üzülüp üzülmemekte, bu olayı fazlaca büyütüp büyütmemekte tamamen özgürsünüz. Yaşamınızda ortaya çıkan bazı aksilikleri büyük değil küçük olarak algılamak, bazı güzellikleri ise büyük önemli olarak algılamak mümkündür. Bu konuda kendinizi eğitebilirsiniz. Başlangıç olarak şunu düşünebilirsiniz. Karşılaştığınız olayları rezillik mi yoksa güzellik mi olarak algılayacağınız, eğer güzellikse ne büyüklükte bir güzellik olarak algılayacağınız öğrenilebilen bir şeydir. Ve sizin bunu öğrenmeye gücünüz vardır. Ve tabii öğrenmeye direnme konusunda da gücünüz vardır. Seçim size aittir. Yaşamınızdaki enstantaneleri yakalamak. Fotoğraf sanatçıları enstantane yakalamaktan söz ederler. Sürekli değişim içindeki bir dünyada bir an için ortaya çıkan ve tekrarı mümkün olmayan bir hareketin, bir durumun fotoğrafını çekmek demektir enstantane yakalamak. Vesikalıklar enstantane değildir. Poz veririz çünkü. Ama Afgan kızın o bir anlık bakışı veya duvar dibindeki amelelerin bir anlık varoluşları birer enstantanedir. Enstantane küçük bir andır ama o anı yakaladığınızda o an ömür boyu karşınızdadır. Karşınıza çıkan bir takım olayları önemsemeyebilirsiniz ya da onlardan bazılarını çekip çıkarma ve onlardan büyük lezzetler alma konusunda, kısacası yaşamınızdaki enstantaneleri yakalama konusunda kendinizi eğitebilirsiniz. Dünyada bir insan olmadan kendi kendine enstantane olmayı hak eden hiçbir manzara yoktur. Enstantane sanatçının beynindedir. Sanatçı enstantane yakalama konusunda, daha doğrusu bir şeyi enstantane haline getirme konusunda kendini eğitmiş kişidir. Dilerseniz siz de kendinizi eğitebilirsiniz. Enstantane küçük bir andır ama o anı yakaladığınızda o an ömür boyu karşınızdadır. 28.08.2003 Perşembe 19.50. Şu anda balkondayım. Yanımda babaannem var. Babam içeri gitti. Kitap yazıyor galiba. İki satır da benim katkım olsun. Garibim babaannem de böyle mahzun mahzun bir ateş topu gibi görünen güneşin batışını izliyor. Bayan Vasfi'nin üstünde değişik renkte bir şal var. Manzara süper. Böyle masmavi bir manzaranın karşısında oturup yazı yazmak, kitap okumak ve aval aval bakmak insana büyük bir zevk veriyor. Babaannem, Tuğcan bir kayık alalım mı diyor. Dağları delen Sabahat Dökmen, biz tekneyi ne yapalım? Nasıl kullanırız? Alırız ama babamın aldığı o gereksiz eşyalar gibi bir köşede boş boş durur. Haksız mıyım? Ya bu ses ne? Uçak desem değil. Gök gürültüsü desem hiç değil. Burada lütufta bulunmuş defterine bir iki şey yazıyor. Şimdi Üstün Bey bu işe kızar mı? Sanırım anlattıklarıyla tutarlı davranmak için kızmaz. Kızarsa onun problemi bile. Değerli okuyucularım, yukarıdaki çerçeve içindeki yazı nereden çıktı diye düşüneceksiniz. Olay şu. Bir yaz akşamı balkonda oturmuş bu kitabı yazıyordum. Deftere kalemle. Yanımda küçük kızım. O yıl ilk öğretim bitirmişti ve tekerlekli sandalyesinde annem oturuyordu. Bir ara içeri girdim. Balkona tekrar çıktığımda gördüm ki kızım deftere yukarıdaki yazıyı yazmış. Şaka olsun diye. Silesim gelmedi. Daha sonra çıkarırım diye düşündüm. Unuttum. Yayın evindeki arkadaşları Müsvedde'yi temize çekerken bilmeden bu yazıyı da yazmışlar. Yine içimden silmek gelmedi kaldı. Sonra bir ara düşündüm ki bu da bir enstantane ya da ne bileyim bir güzel tesadüf. Öylece bıraktım. İşte bu yazının öyküsü bu. Devam edelim. Galiba akıp giden zamandan elimizde kalan bir avuç şeye enstantane diyoruz. Sizin evinize bugüne kadar Ara Güler hiç gelmedi. Bundan sonra da gelmeyecek. Bu demektir ki evinizdeki yakalanması mümkün binlerce enstantane ziyan oldu ve ziyan olacak. Ama üzülmeyin, evinizdeki enstantaneleri siz yakalayabilirsiniz. Sizin evinize Ara Güler hiç gelmeyecek. Evinizdeki ve yaşamınızdaki enstantaneleri yakalamaktan siz sorumlusunuz. Şu an bu kitabı okumaktasınız. Birazdan okumayı bırakacaksınız. Ve tarih boyunca şu andaki duruşunuz, pozunuz bir daha hiç var olmayacak. Bakın ve bu enstantaneyi fark edin. Gözlerinizle, zihninizle, içinde sizin de bulunduğunuz şu enstantaneyi yakalayın. Tek kopya halinde zihninizde saklı kalsın. Şu an evinizin en dağınık köşesini düşünün. Benim görmemi istemezsiniz. Ama bir fotoğraf sanatçısı gelip o köşeyi öyle bir açıdan çeker ki sergilere koyarlar. Görseniz iftihar edersiniz. O halde o köşeyi bugün siz fark edin. Gözlerinizle, zihninizle o köşenin resmini çekin. Hiç fark etmeden geçip gittiğimiz sokaklar vardır. Kapı önlerinde çocuklar vardır. Ara Güler onları ölümsüz hale getirmiştir. Şemsi Güner onları ölümsüz hale getirmiştir. Hiç fark etmediğimiz, çalarken bile tam bakmadığımız kapılar vardır. Şakir Eczacıbaşı, Laleper Aytek veya Yılmaz Bulut onları ölümsüz hale getirmiştir. Onlar binlerce kez açılıp kapanan kapıların resmini bir kez çektiler söz gelişi. Ve o bir defalık görüntü çok uzun bir zaman çok sayıda insan tarafından görülebilir oldu. Sadece onlar değil, nice ressam, nice yazar, nice fotoğrafçı. Bizim hiç duymadığımız, baktığımızda yalnızca pişmiş hallerini hayal ettiğimiz alabalıkların sesini Schubert olmasaydı nasıl duyabilirdik? Eğer Osman Hamdi Bey'in o gözleri olmasaydı o halıları, o kaplumbağaları nasıl görebilirdik? Van Gogh'un o basit ve dağınık odasının, o öylesine atılıvermiş eski postallarının böylesine ihtişamlı olduğunu o göstermesine nasıl görebilirdik? Ve bugün sizin tarafınızdan algılanan ve bir gün kaybolacak bir dünyayı küçük, büyük, önemli, önemsiz demeden siz topyekün fark edip kucaklamazsanız bir gün kim fark edecektir? Yaşamınızda küçük şeylerde büyük tatlar bulmak sizin sorumluluğunuzdur. Sofrada yakınlarınızdan birisinin bardağa su doldurmasını basit bir olay olarak algılayabilirsiniz. Ya da bu olayı tarih boyunca tekrarı olmayacak bir enstantane, muhteşem bir an olarak da algılayabilirsiniz. Bir kadının bir odadan diğerine giderken eteğini savurması, kocasının veya erkeğin kravatını düzeltmesi, karısının yıllar sonra hasretle hatırlayacağı bir anı olacak belki. Acaba bunları gördüğümüz o ilk anda keyifle seyretsek ve keyif aldığımızı onlara söylesek nasıl olur? Dünyada enstantane sıkıntısı yoktur. Önemli olan sizin objektifinizin kaydetme gücüdür. 5. Mutlu olmak polyanlacılık mı? Mutsuz olmayı, şuna buna söylenmeyi, karamsarlığı öylesine derinden öğrenmişiz ki bu ülkede yaşanmaz ve nihayet batsın bu dünya demeye hakkımız olduğunu düşünüyoruz sonuçta. Ve daha da kötüsü, iyimser birini gördüklerinde canları sıkılıyor kötümserlerin. Adeta şuna bir şey söyleyeyim de keyfi kaçsın diyorlar içlerinden. Yıllardır seminerlerimde iyimser olmanın öneminden söz ettiğimde en az bir kişi çıkıp "Hoca iyi de o zaman bu polyanlacılık olmaz mı?" der.